Ayrım 8.
Aslı sinirli olan Clara'ydı. Dayısına karşı anneye babasından miras edindiği bir çekingenliği vardı. Dayıda buldukları kusur neydi? Zengin, manyak ve işsiz güçsüz takımından olması mı? Ben babamla iyi anlaşacağından emindim. Her ikisi de bu yüzyıla barışı kuramamış 19. yüzyıl insanıydı. Ancak birbirlerine anlatabilecekleri ortak nostaljileri olabilirdi. Küçük bir korku duydumsa o da ablamın bir süre görünmedikten sonra kocasının kolunda salona girdiği sırada duymuşumdur. Sahneyi bir düşünün. Bir yanda Araplarla Yahudiler arasındaki gerginlik yüzünden Hayfa'yı terk etmek zorunda kalan ve bir daha hiç dönmeyeceğini anlayan köklü bir Müslüman aileden gelen Mahmut, öte yandan da bu kente yerleşmek üzere gelmiş Orta Avrupalı Stefan, her ikisi de yeni evlilerin yakın akrabası. Tanıştığımın faslını kısa kesmeye kararlıydım. Mahmut Karmalı, eniştem. Stefan Temerles, Clara'nın dayısı. Tokalaştılar. O an babam Fransızca olarak yüksek sesle, ''Ortak bir yanınız var.'' dedi. Mahmut Hayfalı. Gelinimizin dayısı da Hayfa'da oturuyor. Clara ile bakıştık. Fırtınayı daha iyi atlatabilmek için elle tutuşuyorduk. Babam da devamla, ''Yan yana oturun, birbirinize anlatacaklarınız vardır.'' dedi. Üstelik bir de ısrar ediyordu, öyle değil mi? Ancak bunu dalgınlığından ya da kabalığından yapmıyordu. Bir anlamda kafa tutmak, meydan okumak için yapıyordu. Babam, doğuda bir hayli yaygın olan insanların kökenleriyle ilgili konularda alınmasınlar diye ölçülü davranılması alışkanlığından nefret ederdi. Örneğin insanların her zaman kullandıkları sözcükleri, kendi aralarındayken sarf ettikleri kelimeleri, dikkat filanca Yahudidir, falanca Hristiyandır, feşmekan Müslümandır uyarıları üzerine sansür etmelerine içerlerdi. Peki ya yan yana oturttuğu iki adam vuruşmaya kalkışırsa? Ne yapalım, bunu hak etmişler demektir. İşte o kadar. Onun görevi aynı büyük serüvenin içinde yer alan bu adamlara insanca davranmaktır. Buna layık değillerse kendilerinin bileceği şeydir. Ya bu yüzden düğün berbat olursa? Demek ki böyle bir düğüne layık değilmişiz. İşte o kadar. Clara ile benim ilk tepkimiz bir rezalet çıkmasından korkmak oldu. Bu pek cesurca değildi ama kendimizi bizim yerimize koyun. Ailelerimiz arasında herhangi bir düşmanlık olsun istemiyorduk. İçinde bulunduğumuz günlerde evliliğimiz zaten kolay bir iş değildi. Özellikle çevremizdeki düşmanlıktan korunmaya muhtaçtık. Ama bu sadece ilk tepkiydi, içgüdüsel. Clara ile bakışlarımızda endişe kadar eğlenme de vardı. Sonra hiçbir şey demeden geri geri gidip oradan ayrılıverdik. Döndüğümüzde aradan bir saat geçmişti. Her ikisi de bıraktığımız gibi yalnız karşılıklı kahkaha atmaktaydı. Tabii nedenini biliyorduk. Biz de Clara ile rahatlamış ve endişe duymanın utancı içinde kahkahalara katılmıştık. Bir süre sonra orada olduğumuzu fark eden Mahmut ve Stefan dayı bizimle birlikte mutluluğumuza kadeh kaldırdılar. Onları gören dünyanın en iyi arkadaşları derdi. Öyle olmasını o kadar isterdim ki. Ama ne yazık ki hayır. Belki de artık çok geçti. Şunu bilin, kavga da etmeyeceklerdi. Yok, hiç de değil. Sonuna kadar birbirlerine nazik davranacaklardı. Birbirinin eşi koltuklarda oturmuş centilmenler kulübündeki gibi birbirlerine İngilizce fıkra anlatacaklardı. Asıl konuşan, karşısındakinin neşesini görüp coşarak fıkraları anlatan, el kol işaretleri, mimikler ile anlattıklarını süsleyen eniştemdi. Bir ara görünürde hiçbir neden yokken bu hava değişti. Başka davetliler onlara yaklaşmış, tanıştırılmış, karşılıklı eğilip bükülmüş, o sırada Mahmut biraz mırıldanarak çekilmişti. Bir süre sonra hava serinleyince birinci kata bir hırka almaya çıktım. Eniştem orada karanlıkta bir divana oturmuştu. Çökmüş bir hali vardı. Nesi olduğunu soracak oldum ama kendimi tuttum. Onu rahatsız ederim korkusuyla görmezlikten geldim. Bütün gece bir daha ortaya çıkmadı. Onu bu hale sokan ne olabilirdi? Aşağı indiğimde ablama anlattım. Endişelendi ama şaşırmadı. Son zamanlarda kocası sık sık böyle oluyormuş. Önünde ne zaman Hayfa'dan söz edilse önce coşuyor, uzak geçmişe, çocukluğuna ait binlerce hikaye anlatıyor, gözleri parlıyormuş. Onu seyretmek bir zevkmiş. Ama ardından en ufak sessizlikte aniden kaşları çatılıyor ve hüzünleniyormuş. Kendi ruh hallerinden hiç söz etmiyormuş. Bir gün ablam bütün bu anlattığı anılarını bir kitap haline getirmesini önermiş. Bu düşünceyi iki eliyle birden kovarak, ''Anılarım mı? Mezarcının küreğiyle yaptığı gibi güneşte tezek yığınları atıyorum.'' demiş. Stefan dayıya gelince Mahmut ile yaptığı konuşmalar onun üzerine bambaşka bir etki bırakmıştı. Ters etki diyebilirim. Genelde asık suratlı ve homurdanan bir adam olan Stefan dayı, gecenin geriye kalan kısmında neşeli ve gençlerle şakalaşan, hanımlara takılan ve birdenbire ortadan kaybolan arkadaşını gözleriyle arayıp duyan bir adam olup çıkmıştı. Gece biterken Clara'yı görmüş, ona doğru koşmuş, bir kenara çekmiş ve bir sır verir gibi, ''Onlarla barışmanın sence bir yolu yok mu?'' diye sormuştu. ''Çevrene bak, Stefan dayı barıştık bile. Ben bundan söz etmiyorum. Beni pekala anladın.'' Yıllardan beri ilk kez o akşam ablamla konuşurken kocasının babamın dediği gibi namaz seccadesine kapanmış bir softa olup olmadığını sordum. Güldü. Bir gün babam din hakkında ileri geri konuşurken Mahmut bozulmuş, işte olan bundan ibaret. Bu babam ile benim aramızdaki fark. İkimiz de aynı şeyi düşünürüz ama ben orada bulunanları kırabilir diye düşündüklerimi söylemem. O ise burnunun dikine gider, gerçeği kendisinin söylediğine emin olarak. Hangi davranış daha iyi? Bugün için onun gibi olmadığımı üzülüyorum. Ama güçlü bir sesin gölgesinde yaşadığım içindir ki umduğu ve arzuladığı gibi bir isyancı olmadım. Bu davetten sonra bir ikincisi de Hayfa'da yapıldı. İlk önceleri bu ikincisi hem Clara'ya hem bana gereksiz göründü. Çünkü Stefan dayı Beyrut'a gelebilmişti. Ama Paju üyeleri ısrar etmişti. Onlar için bunun önemi vardı ve onları kırmak istememiştik. 20 kişi kadardılar. Yahudiler ve Araplar. Belki Yahudiler Araplardan biraz daha fazla. Toplantıyı düzenleyenlerden biri olan Naim bir konuşma yapmış ve birleşmemizi örnek alınacak bir olay, aşkımızı kin ve nefretin yalanlaması olarak nitelemişti. Her an yakıp durduğu Halep vişnesi kokan piposu ve kır saçlarıyla tuhaf bir insandı Naim. Ne tam bir işçi ne tam bir aydın idi. İflas etmiş bir sanayiciydi. Diğerleri sınıf kökeni konusunda kitapların söylediklerine bakacak olurlarsa ona güven duymamalıydılar. Ama hiç kimse onu harekete geçiren nedenlerden, özverisinden kuşkulanmıyor ve hatta toplantılarda belirli bir ağırlığı olduğuna inanıyordu. İddia edildiğine göre Naim'in ailesi bir vakitler kentin yarısına sahipmiş. Yani bir vakitler zengin olduklarını söylemenin doğucası. Naim her şeyi satmış, nesi var nesi yoksa yitirmiş. Sadece Osmanlılar döneminden kalma deniz kıyısında bir evi vardı. Geniş ve şahane bir yapı olan bu eve bakacak olanakları kalmamıştı. Ve evi gördüğüm günlerde hali perişandı. Duvarların sıvası dökülmüş, yer yer yıkık, bahçesi ot bürümüş, odalarında eşya yerine hasır ve eski şilteler, açık bir çatı, her şeye karşın soylu, huzurlu, büyülü bir ev. Onurumuza verilen davet de işte bu evde yapıldı. O davet gecesi uzaklardan iki patlama sesi geldi. Heyecanlanan tek insan bendim. Diğerleri duruma alışıktılar. Kayıtsız biçimde gürültünün nereden geleceğini tahmin ediyorlardı. Dans etmeye sadece birkaç saniye ara verilmişti. Sonra kiralık bir fonografın sesiyle dansa devam edildi. O yaz ne kadar çok davet verildi. Bir girdaba sürüklenmiş giderken Clara ile her an kafamızda olan ama ciddi olarak sormadığımız soruyu sormaktan kaçınmaktaydık. Nerede yaşayacaktık? Emin olduğumuz tek şey birlikte olmamız gerektiğiydi. Evet ama nerede? Bu kararı bugün almam gerekseydi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yaz sonu Montpellier'e dönerdik. Ben tıp tahsilime, Clara da tarih derslerine devam ederdi. Bugün tek yapacağım şeyin bu olduğuna eminim. Şayet o günkü genç adamın kafasında, bugünkü yaşlı adamın aklı olsaydı, yaşlı adamın sesi kaç, karını al koş, buralardan kaç derdi. Ama o günlerin iki genci olarak hayallerimiz vardı. Doğuda bir fırtına esecekti ve biz çıplak ellerimizle bu fırtınayı durdurmak istiyorduk. Durum tam anlamıyla buydu. Bütün dünya Araplar ile Yahudilerin yıllar boyu hatta yüzyıllar boyu birbirlerini öldürmelerini bekliyordu. Herkes bir karara varmıştı bile. İngilizler, Sovyetler, Amerikalılar ve Türkler. Herkes. Biz ikimiz dışında. Biz bu anlaşmazlığı önlemek istiyorduk. Aşkımızın simgesinin bir başka yol olmasını istiyorduk. Cesurca mı dediniz? Hayır, mantıksızca. Bir barış, bir uzlaşma umudu beslemek olasıdır. Bu çok övünç verici, güzel, saygın bir davranış. Ancak yaşamamızı buna bağlamak, mutluluğumuzu, aşkımızı, birlikteliğimizi, geleceğimizi ortaya sürmek ve tek bir saniye bile kaybedebileceğimizi düşünmemek. Buna bugün takacağım ad, saçmalık, yanılgı, mantıksızlık, aptallık, intihar olur. Ama o tarihte başka şey söylüyordum. Fransa'da 3-4 yıl geçirebileceğimizi düşünmemiştim bile. Yıl 1946 idi. Fırtınanın geçmesini bekleyebilirdik. Beni lütfen durdurun, bu konuda durmadan konuşabilirim. Kararımızı vermiştik. Doğuda yerleşecektik. Hayfa ile Beyrut arasında sınırın açık olduğu, kıyı yolundan mesafenin çok az olduğu dönemde. İki limanımız vardı. Eskiden dendiği gibi iki merdivenimiz ve bir dizi konut. Ama hiçbiri yalnızca bize ait değil. Hayfa'da kah Stefan'daydı, kah Naim'de kalıyorduk. Beyrut'ta da baba evi vardı. Ve başka yerde kalmamız söz konusu değildi. Babam malikanede tek başına yaşıyordu. Biz de çok doğal olarak oraya yerleşmiştik. Clara'nın evi olmuştu. Ev sahibesi oydu. Ben ona tutkundum ve babam onu çok seviyordu. En sevdiğimiz ev Lübnan'daki evimiz miydi? Belki, artık bilemiyorum. Çünkü ilk zamanlar Hayfa'ya düzenli olarak gidiyorduk. Clara dayısına iki ayda bir geleceğine söz vermişti. Komite toplantılarında terk etmek niyetinde değildi. Üstelik Naim'i kendimize iyice yakın hissetmeye başlamıştık. İkimizin en iyi arkadaşı olmuştu. Evi de çok sevimliydi. Ot bürümüş bahçesi denize kadar uzanıyordu. Oraya her gittiğimizde büyüleniyorduk. Ne var ki yine de esas konutumuz Beyrut'taydı. Tahsilimize de orada devam etmeye başladık. Benim açımdan devam etmeye çalıştım desem daha doğru olacak. Cizvit papazlarını yönettiği Fransız Tıp Fakültesi'ne kaydımı yaptırmıştım. Eğitimin kalitesi Montpellier'dekinden daha az iyi değildi. Daha ta başlangıçta orada okuyabilirdim. Ama 18 yaşındayken babamın gölgesinden kurtulmak istiyordum. Gitmiş olmak için okumaya karar vermiştim. Yoksa okumak için gitmiş değildim. Ne var ki artık aynı insan değildim. Babamı yalnız bırakmak istemiyordum. Sözüm ona bir direniş kahramanı olduğumdan bu yana ilişkilerimiz tamamen değişmişti. Evliliğimden sonra daha da değişmişti. Babam yaşlanmıştı ve evin hanımı benim karımdı. Clara da üniversiteye yazılmıştı ve her zamanki gibi orada da çok faal değildi. Çalışkan bir öğrenci ve bir militan. Arapçayı da öğrenmeye başlamıştı. Bana gelince eğitimimi tamamlamaya çalışıyordum dedim. Evet, sadece denedim. Daha sıralara oturur oturmaz kendimi okumaya vermekte güçlük çektim. Herhangi bir şey bellemek olanaksızdı. İlk başlarda 5-6 yıllık aradan sonra bunun normal olduğunu söylüyordum. O süre içinde kafamın eğitimle ilgisi olmayan o kadar çok şey kurcalamıştı ki. Ancak dikkatimi verememe sorunu devam etti ve giderek öfkelenmeye başladım. Eskiden belleğimle ve kavrama yeteneğimle onca övünen ben aniden güçsüz bir oluverdim. Utanıyordum. Bunun çaresini bulmam gerekiyordu. Ancak tedavisi gereken bir anormallik olduğunu kabul etmiyordum. Zamanla her şey yoluna girecek diyordum. Oyalanmaya bakıyordum. Neyle oyalanmak? Önce konferanslarımla bazılarını tekrar ettim. Yine direniş anıları hakkında. Sonra mutluluğum. Mutluluktan bir oyalamaymış gibi söz etmek yersiz kalsa da yine de bu işi görüyordu. Clara'nın yanında o kadar mutluydum ki duygusal yaşamım dışında olabileceklerin beni etkilemesine izin vermiyordum. Birbirimizin elini her tutuşta kalplerimiz çarpıyordu. Ve ben ne korkularımı ne de dış dünyanın uğultusunu duyuyordum. Kendime her şey yolunda gittiğine inandırmaya çalışıyordum. Bir bakıma her şey yolundaydı. Hayır, doğru değil. Çevremizde hiçbir şey iyi gitmiyordu. Çok geçmeden olacaklar karşısında biz hala cennette yaşıyorduk. Hatırlayacaksınız, bu Filistin'in Yahudilerle Araplara verilmek üzere iki devlet olarak bölünmesinden çok söz edildiği dönemde. 1947. Daha o tarihte kırgınlıklar o kadar büyüktü ki uzlaşmacı görüşleri yüksek sesle ileriye sürmek olanaksızdı. Her yerde suikastler, gösteriler, çarpışmalar, savaşçılıkları. Hayfa'ya gidip gelmek için yollar her seferinde daha tehlikeli oluyordu. Clara ve ben kurban edilmeye henüz sırası gelmeyenlerdendik. Sonra birkaç pençe darbesi bizi sığındığımız yerden çıkarttı. Belki de dönüm noktası genel af ilanı ile kardeşimin hapisten çıktığı gün oldu. Öğleden sonra erken saatte henüz sofradan kalkmamış gevezelik ediyorduk. İkimiz ve babam. O sabah haberlerin en güzelini almıştık. Clara hamileydi. Midesi bulanınca doktoruna gitmiş, oradan dönmüştü. Hepimiz çok neşeliydik. Özellikle torununu kollarına aldığını şimdiden görür gibi olan babam. Ona armağanların en güzelini vermişiz gibi konuşuyordu. Birden bir araba sesi duyduk. Araba durdu. Sonra tekrar hareket etti. Ve bir kapı çarptı, merdivende hızlı ayak sesleri. Kardeşim Salem eve dönmüştü. Onu hapiste ziyaret etmiş miydim? Hayır. Tek bir kez bile hayır. O serserinin nasıl davrandığını unutmayın. Ya babam? Gidip görmüşse bile bana bir şey anlatmamıştı. Kısacası hepimiz bu sayfayı kapatmaya niyetliydik. Aramızda olmasını en az istediğimiz bir sırada çıka gelmişti. Hapisten doğru eve, odasına. Kapısını da kilitlemişti. Gidip kendisiyle konuşmayalım diye. Aniden buz gibi bir hava esti. Ev aynı ev değildi. Artık bizim evimiz değildi. Konuşurken sesimizi alçaltıyorduk. Babam bir anda bambaşka bir adam olmuştu. Keyfi kaçmış, yüzü asılmıştı. Hiçbir şey söylemiyordu. Ne şikayet ediyor, ne Salem'i lanetliyor, ne kovuyor, ne de affediyordu. Bize, Clara ile bana gelince, hafta sonu bitmeden Hayfa'ya hareket ettik. Kardeşimle bir olay olmuş değildi, çatışmış da değildik. Birbirimize sadece birkaç söz söylemiştik. Buna rağmen gittik. Şaşkınlığınızı anlıyorum. Belki de size bir itirafta bulunmam gerekecek. Bunu söylemek ağrıma gidiyor. Kendi kendime kabul etmem bile vakit aldı. Ancak saklamaya kalkışırsam pek çok olayı anlamak olanaksızlaşır. Kardeşimden her zaman korkmuşumdur. Yok, korkmak biraz abartılı bir söz. Diyelim ki onunla birlikte olduğumda huzurum kaçıyordu. Bakışlarımızın karşılaşmasından kaçıyordum. Hangi nedenden ötürü? Karmaşık açıklamalara girişmek istemiyorum. Biz aynı biçimde yetiştirilmedik. Onda köpek dişleri ve tırnakları oluştu, bende böyle bir şey olmadı. El üstünde tutulan hep ben oldum. Hiç çabalamak zorunda kalmadım. Her şey kolaylıkla sağlandı. Her şey, kahramanlık bile, tutku bile. Bana her şey rüyadaymışım gibi sunuluyordu. Evet demem yeterliydi. Her yerde, direniş örgütünde bile pohpohlanan çocuk oldum. Yerimi elde etmek için hiç mücadele etmek zorunda kalmadım. Yoluma ne zaman bir engel çıksa, mucize gibi daha geniş, daha iyi bir başka yol çıkıyordu. Yani hiç savaşmak zorunda kalmadım. Bu düşüncelerimi de yansıdı. Ben hep uzlaşmadan, barıştan yana oldum. İsyan edecek olsam bile nefrete karşı isyan ederdim. Kardeşim için bunun tersi geçerliydi. Neredeyse öldürmek için doğdu diyebilirim. Her zaman dövüşmeyi yeğledi. Babama karşı, bana karşı veya daha çok gölgeme karşı. Onun için her şey bir hırçın savaş nedeniydi. Tıkındığı gelecekler bile. Bazen kardeşim bir kurt diye düşündüğüm olmuştur. Ama doğru değil. Kurtlar yalnızca yaşamak ve özgür olmak için savaşır. Tehdit edilmediği sürece yoluna devam eder. Kardeşim ise yaban köpeklere benzer daha çok. İçine büyüdükleri evi hem özlerler hem nefret ederler. Hayattaki yolları hep bir olumsuzlukla çizilmiştir. Bir terk ediş, bir ihanet, bir sadakatsizlik. Bu olumsuzluk onların ikinci doğuşlarıdır. Geçerli olan tek doğuş. Kardeşimle aramızdaki savaş dengesiz bir savaştı. Ben kaçmayı yeğledim. Evet, kaçmayı. Başka türlü söylenemez. Clara ile Hayfa'ya gittik. Bir süreden beri zaten niyetimiz vardı ama birkaç kere ertelemiştik. Çünkü Galile yolu güvenli değildi. Ancak evdeki hava gitmemizi hızlandırdı. Tehlikelere rağmen. Bu pek ihtiyatlı bir davranış değildi. Üstelik karım hamileydi. Ama biz asla ihtiyatlı olmamıştık. Öyle olsaydı her ikimize direniş örgüsüne katılır mıydık? Karşılaşmış da olmazdık, öyle değil mi? İhtiyatsızlık ve gözü peklik bize bir huy, bir gelenek olmuştu. O gün yollar özellikle ıssızdı. Bu bile bizi alıkoyamamıştı. Dosdoğru araba sürmekteydik. Ara sıra endişe verici tak tak sesleri geliyordu. Patlamaya benziyordu ama uzaktaydı. Bir şey duymamış gibi yapıyorduk. Galile'de yolculuğumuzun son kısmında sesler daha yakından ve daha belirgin gelmeye başladı. Ateş, patlama sesleri ve yanık kokusu. Ama artık yolumuzu değiştirmek için çok geçti. Hayfa'nın girişine Faysal ile Kingsway sokağının köşesine gelmiştik. Demir yoluna yakın. Hayfa'yı bilmiyorsanız bunlar bir şey ifade etmez. Kısacası kentin kuzey girişi. Orada arabaya iki serseri kurşun isabet etti. Sonra bir patlama bizi dört teker üzerinde havaya sıçrattı. İkimiz de yeryüzünün en anlamsız sözlerini söylemekteydik. O an akla gelen ilk sözler. Dikkat gibi ya da o taraftan geldi gibi. Sanki dikkat etmek ya da nereden ateş açıldığını bilmek bir işe yararmış gibi. Direksiyona yapışmış burnumun doğrusuna gidiyordum. Sağa sola sapmak olanaksızdı. Çenem titriyor ama korkma, korkma diye tekrar edip duruyordum. Durmadan taşlara, araba lastiklere, araba iskeletlerine, belki de insan vücutlarına çarpıyordum. Bilemeyeceğim, hiçbir şey görmüyor, sadece bütün hızımla gidiyordum. Nasıl olduğunu Tanrı bilir, sonunda kentin öteki ucunda Stella Maris'e doğru Naim'in evinin önüne geldiğimizde ellerimi direksiyondan kaldırmam için birkaç dakikanın geçmesi gerekti. O günkü korku kadar kötü bir korku duymamıştık. Gerçi yaralanmamıştık ama korku başka bir şeymiş. Her yandan gelen ateş ve patlamalar ortasında, kırıntı ve döküntülerle dolu dumanlı bir yolda, bir turist arabasının içinde duyulan o acizlik kadar berbat ne olabilir? Biz korkak insanlar değildik ama bu bizi aşıyordu. Söz konusu olan ikimizin hayatıydı. Hatta üçümüzün hayatı. Geleceğimiz, aşkımız, mutluluğumuz. Bütün bunları hafife almak cinayet değil miydi? Bu olay Clara ile beni sarsmıştı. Aniden sükunetin, hatta hareketsizliğin özlemini çektik. Haftalar boyu evden çıkmak istemedik. Bahçede, plaja kadar birkaç adım atmak bile olsa. Günlerimiz bir köşede büzülüp kalmakla geçiyordu. Cıvıldaşıyorduk. Durmadan doğacak olan çocuğumuzdan söz ediyorduk. Farklı bir dünya hayal ederek oyalanıyorduk. Şaşkınlığımız ne oranda büyükse, umudumuz da o oranda büyüktü. Yarınlar ne denli karanlıksa, öbür günler o denli aydınlıktı. Size çevremizdeki gerginliklere, öfkelere karşın, Clara ile aramızda hiç kavga, tartışma olmuyordu gibi bir izlenim verdim belki de. Tabii ki oluyordu ama sanılan konularda değil. Hatta diyebilirim ki olaylar her zaman alışıla gelmiş beklentinin tersine cereyan ediyordu. Clara söylediklerimin aksini söylediğinde Arapların görüşlerini daha çok tutmam için de, onları daha iyi anlamam gerektiğini söylemek için de. Ben de ona karşı geldiğimde dindaşlarına karşı çok sert davrandığını söylemek için de. Tartışma asla başka türlü olmuyordu. Bu bir uzlaşma, iyi geçinme anlaşması gibi bir şey değildi. İçten gelen samimi bir davranıştı. Her birimiz kendimizi diğerinin yerine koyuyorduk. Birkaç gün önce Paris Radyosu'nda bir Yahudi ile bir Arap arasındaki tartışmayı dinlemiştik. İtiraf edeyim ki utanmıştım. Her biri kendi takımı adına konuşan, kötü niyetli bir rekabet içine giren kişileri karşı karşıya getirmek düşüncesi beni utandırıyor ve tiksindiriyordu. Ben bu düelloları kaba, barbarca, zevksiz buluyordum. Ve şunu da ekleyebilirim, kibar bulmuyordum. Bütün fark da bu. Ahlaken kibar olan Clara ile bendik. En kötü araba anlamaya çalışan ve Yahudilere hoşgörülü olmayan, ancak uzak yakın işkenceleri anımsayarak Yahudilerin aşırılıklarını mazur gören Clara. Biliyorum, ikimiz de iflah olmaz saflardık ama sanıldığından daha aklı başında. Hayal ettiğimiz o geleceğin bizim için olmadığını biliyorduk artık. En fazla çocuklarımız için olabilirdi. Belki bir çocuğumuz olacağı için ufkun ötesine bakabiliyorduk. Her sabah Clara'nın büyüyen karnına elimi koyuyor ve gözlerimi kapatıyordum. Radyodan sahil yolunun hala açılmadığını duydukça artık aldırmaz olmuştum. Kanlı sokaklardan uzakta bulunan bu kırık dökük Osmanlı yapısından hiç çıkmak istemiyordum. Dış dünyayı unutmuştum. Tahsilimi unutmuştum. Savaşı unutmuştum. Çocuğumun doğacağı yer o yapıydı. Ve sonra gittim. Cumartesi sabahı. İsyanın Hayfa'daki günleri, Clara ile gezintileri, günlük yaşamlarının ayrıntıları, ortak inançları ve düşleri hakkında söylediklerinin tümünü nakletmedim. Bana olduğu yerde dönenip duruyor gibi geldi. Yeni bir konuya geçtiği her defasında aniden geriye dönüyor, söz uzatıyordu. Sabırla onu dinliyor ama not almıyordum. Daha doğrusu onu inceliyordum. Kuşku yok ki sabaha karşı gördüğü rüyadan uyanmamak için gözlerini kapalı tutan biri gibi mücadele ediyordu. Son cümlesi savaştan yorulmuş, havlu atan adamınki gibiydi. Ve sonra gittim. Yatağın kenarına oturmak için dolaşmasını kesti. O akşam ne o ne ben başka bir şey söylemedik. Ancak ertesi günü bir çeşit sorgulamayı sürdürdüm. Yani yalnız mı gittim demek istediniz? Evet, yalnız. Clara'sız. Beni ondan uzaklaştıran ne miydi? Babamın ölmekte olduğunu bildiren bir telgraf. Bunlar tam anlamıyla doğru olan sözcükler değil ama ben öyle anlamıştım. Çocukluğumdan beri günün birinde babamın ölmekte olduğu haberini almaktan korktum. Yıllardan beri en korktuğum şey buydu. Büyüdükten sonra daha az düşündüm ama kafamda tam silmemiştim. Isırmayı hazır bekliyordu. Telgraf sadece "Father ill." Metin de İngilizce "Baba hasta." diyordu. Kahire'den gönderilmişti. Ablam Beyrut'a gitmek üzere uçağa binerken Mahmut'tan göndermesini istemişti. Ona da kardeşim haber vermiş. Ablam haklı olarak bana da haber vermeyeceğini düşünmüş. Beni nerede, nasıl bulacağını bilmediğini iddia etti sonradan. Ama sızlanma vakti değildi. Babamın başucunda bulunmamız gerekiyordu. Felç inmiş, ağzı çarpılmıştı ama konuşmaya çaba sarf ediyordu. Yanı başına oturup kulağınızı uzattığınızda ne dediğini anlayabiliyordunuz. İlk sorusu bu koşullarda karımı neden bıraktığımıydı. Ölmekte olan bir babanın başucuna gelmek için diyemezdim ya. En iyisi kaçamak yanıt vermekti. Onu merak etme, oturduğu semt sakin. 9. ayında öyle değil mi? Sadece 7. ayındaydı ama onu yalanlayacak değildim. Onun için hesap yapmanın anlamı benim için aynı değildi. O ölmeden önce torununu görüp görmeyeceğini bilmek istiyordu. Görebilirdi. Clara doğurduğunda babam hayattaydı ama çocuğu göremedi. Anlaşılır bir şey olan bu hesaplama yanılgısı bir yana aklı başındaydı. Bütün olup bitene karşı nasıl gelebildin? Deniz yoluyla. Hayfa'dan Beyrut'a karayolunda maceraya atılmak artık söz konusu değildi. Denemeye bile kalkışmamıştım. Daha kentten çıkmadan geri dönmek zorunda kalırdım. Limana gidip dünyanın parasına kuzeye giden bir Roman gemisinde bir yer bulmuştum. Daha sonraki haftalarda babamın sağlığı inişler ve çıkışlar gösterdi. Muazzam yatağında dağınık beyaz saçları çarpılmış yüzüyle bir hükümdar gibi yatarken buna pek aldırır görünmüyordu. Hatta bazen bana bu yeni durumdan keyif alıyor gibi geliyordu.